Ustam ve Ben, Elif Şafak, 8. ayrı. Cihan koşarak eve vardı, anasına seslendi. Kadıncağızı tahta bir teknenin içine oturttuğu koca müsveddesini yıkarken buldu. Amcası sudan haz etmezdi ve bitlerle başı dertte olmasa yıkanmaya asla razı olmazdı. Banyodan çıktığında teni kızarmış, ruh hali kararmış olurdu. Şimdi de teknenin içine oturmuş, gözlerini kapatmış, kâfuru mucizesinin bitleri haklamasını bekliyordu. Cihan anasına işaret etti, peşi sıra avluya gelsin diye yalvardı gözleriyle. Kıyamadı, kadın geldi. Cihan analarının güzelliğini değilse de gür saçlarını almış 5 kız kardeşini yakalayıp çıkardı evden. Onlara Pakize'nin yanında dikilmelerini söyledi. Neyse ki dinlediler oğlanı. El ele tutuşarak dediğini yaptılar. Rüzgara arkalarını verip başlarını öne eğdiler ki saçları okşasın Pakize'nin koca karnını. Hep birlikte sihirli bir halı gibi orta yerde asılı duran saçtan bir örtü meydana getirdiler. Bu arada Cihan'ın amcası evin içinde bağırıyordu. Yine de kımıldamadılar, bir teki bile. Saçlarıyla sarmaladılar hamile filin rahmini. Havada bir letafet vardı, bir merhamet diyelim. Cihan usulca seslendi yavruya. Bak, o kadar da fena değil burası. İyilikler de var. Hadi gel artık. Çok beklettin bizi. Merasim bitince dağıldılar. Amcası annesini itaatsizliğinden ötürü dövdü. Cihan müdahale etmek isteyince o da kendi payına düşen sopayı yedi. O gece ahırda uyudu oğlan. Sabah uyandığında tekinsiz bir sükunet hakimdi etrafa. Ana diye seslendi. Yanağındaki şişlik zonkladı, çıt yoktu. Anası evde değildi demek. Pakize yanı başında duruyordu. Tam o anda hayvanın karnı kasıldı. Bir defa, sonra bir defa daha. Seyirip genişlemeye başladı. Cihan daha evvel doğum yapan hayvan görmüştü görmesine de bunlar ya keçi ya attı. Dev bir fil değil. Bunun Pakize'nin ilk yavrusu olmadığını hatırlattı kendi kendine. Ne yapacağını biliyordu herhalde. Fakat içinden bir ses, daha akil bir ses, anneye yardım etmesini tembihledi. Bir kese belirdi evvela, yosun tutmuş taşlar kadar ıslak ve kaygan. Hayret verici bir süratle çıkıverdi yavru, kanla ve vıcık vıcık bir maddeyle kaplı. Hakikaten erkekti, sersem ve yorgun bir hali vardı, uzak yoldan gelmiş gibi. Pakize hortumuyla nazikçe dürterek kokladı bebeği. Yerdeki şeffaf keseyi ağzına atıp çiğnedi. Yavru bir gayretle ayağa kalktı, düştü. Bez bir bebek kadar gevşek, bir yarasa kadar kördü. Tüm vücudu tüylerle kaplıydı. Cihan'ı esas hayrete düşüren iki şey olmuştu. Yavrunun boyu ve rengi. Hint diyarına gelmiş en minik fil olmalıydı bu. Üstelik pirinç lapası kadar beyaz, bembeyazdı. Pakize'nin oğlu diğer bebeklerin yarısı kadardı. Tekmil fil yavruları gibi hortumu kısa olduğundan ilk sütünü içmek için ağzını kullanması gerekiyordu. Ama gel gör ki kafası anasının dizlerine yetişmiyordu. Sonraki bir saat boyunca Cihan anne filin yavruyu teşvik edişini seyretti. Başta nazikçe derken artan bir sabırsızlıkla yalvarıyordu Pakize yavrusuna yakına gelsin sütünü emsin diye. Ama ne fayda? Bir şey yapması gerektiğine ikna olan Cihan fırlayıp ahırların arasındaki öteberiye koştu. Orada kışın hayvanları yedirdikleri yemle dolu bir fıçı duruyordu, kenara çekti. Rahatı bozulan bir fare koşarak kaçtı. Ayakları toza bulansa da fıçıyı boşalttı Cihan ve bu hantal nesneyi anneyle yavrunun durduğu yere yuvarladı. Göğsü körük gibi inip kalkarken eve koşup bir tencere kaptı nihayet. Fıçıyı Pakize'ye yaklaştırabildiği kadar yaklaştırdı, üstüne çıktı. Pakize'nin şişmiş memelerini bu kadar yakından görünce önce afalladı, baş parmağıyla işaret parmağını memelerden birine doladı. Fili keçi sağır gibi sağabileceğini ümit ediyordu. Bir damla bile gelmedi. Öteki parmaklarını da işin içine katarak, asılarak yeniden denedi. Acıyla geri adım attı Pakize. Az kalsın oğlanı deviriyordu. Cihan elinden geldiğince nefes almamaya gayret ederek dudaklarını memelerden birine yerleştirip emdi. Ağzına değen ilk damlada midesi kalkıverdi. Koku korkunçtu. Sütün bu kadar berbat kokabileceği hiç aklına gelmemişti. İkinci ve üçüncü hamleleri ilkinden öteye gidemedi, kendini dışarı atıp kusmaya başladı. Daha evvel tattığı hiçbir şeye benzemiyordu fil sütü. Hem tatlı hem ekşi, koyu kıvamlı ve yağlıydı. Cihan'ın ensesi terden sırılsıklandı, başı dönüyordu. Burnunu bir mendille kapatmak işe yaradı, ondan sonra biraz olsun yol alabildi. Emip emip tencereye tükürüyordu ağzındakileri. Kabın üçte birini doldurduğunda hediyesini yavruya götürdü iftiharla. Bütün öğleden sonra aynı hareketi tekrarladı. Bin bir zahmetle çıkardığı sütü bir yudumda bitiriveriyordu bebek fil, hop diye. Böyle bir düzine sefer yaptıktan sonra yorgunluktan bitap mola verdi. Sızlayan çenesini ovarken bir yandan da adeta afacan bir tebessümle onu seyreden yavruya baktı. ''Bilmem farkında mısın, süt kardeşi olduk.'' dedi Cihan. Fil kuyruğunu oynattı cevap niyetine. ''Sana Çota ismini vereceğim.'' ''Çota, küçük.'' ''Pek ufaksın ama söz ver toparlanıp kuvvetleneceksin. Herkes korkacak senden, tamam mı?'' Yavru rıza namına cılız bir ses çıkardı. 3 hafta içinde anasının memelerine yetişecek kadar büyümüştü. Çok geçmeden avlunun içinde koşturmaya, tavukları kovalayıp kuşları ürkütmeye başlamış, alemi keşfe dağılmıştı. İşi gücü oynamak, süt içmek ve öğrenmekten ibaretti. Ne gök gürültüsünden ne kamçıdan ürken cesur bir fildi o. Tek bir şey vardı kalbine korku salan, ormandan zaman zaman yükselen bir ses, kaplan. Her ne kadar ona başka adlar vermeye kalkanlar çıktıysa da hayatının hiçbir safhasında oğlanın ona taktığı isimden başkasına mukabele etmeyecekti hayvan. Çota'ydı adı ve her daim Çota kalacaktı. Cihan hikayesini bitirdiğinde hala dizlerin üzerine çökmüş vaziyetteydi. Son bir saattir bu şekilde çimenlere bakarak başı aşağıda durmaktan beli tutulmuştu. Buna rağmen ne kıpırdamaya cesaret edebildi ne de Mihrimah'a bakmaya. Şayet bakabilseydi kızın dudaklarında beliren tebessümü görecekti. Bu kadar hafif ve uçucu. ''Ya sonra ne oldu?'' diye sordu Mihrimah. Ne var ki Cihan yanıt vermeye fırsat bulamadan Hesna Hatun buz gibi bir sesle girdi araya. ''Efendim, Melek Sultanım geç oldu. Hava kararmakta. Haşmetli anneniz sizi aramaya çıkmış olmalı.'' Mihrimah usulca iç geçirdi. Pekala dada, gidelim o halde. Ayağa kalkıp üzerindeki kırışıklıkları düzeltti. Gene file Allah'a emanet ol, tekrar gelirim deyip, yine fil baza veda etmeden, çiçeklerle çevrili patikadan aşağıya yürümeye başladı. Hesna Hatun geride kaldı bilerek, gözlerini ayırmadan prensesi seyretti bir müddet. Mihrimah yeterince uzaklaşır uzaklaşmaz Cihan'a döndü. Öylesine kadifemsi bir sesle konuştu ki sözlerindeki sertliği ve tehdidi bir an kavrayamadı oğlan. Bin gün hamile kalan hayvanlar, billerle süt kardeşi olan bir oğlan. Ne tuhaf tipsin Hintli. Ya hakikaten öyle ya da pek mahirsin yalan söylemekte. Şayet buysa sultanımı kandırıyorsan inan olsun anlarım. Anlar ve seni saraya geldiğine pişman ederim. Gözüm üzerinde, haberin ola. Tekrar beyaz fili görmeye geldiklerinde Hesna Hatun Mihrimah'ın arkasında bir ceset gibi sessiz duruyordu. Prenses ise daha da güzelleşmişti. Batan güneşin altında bir ışıltı gelmişti hatlarına. Parmağında bir elmas parlıyordu, badem büyüklüğünde, güvercin kanı renginde. Cihan yutkundu, şu elmas onun olsa ne çıkardı? Bu kadar zengin biri için fark etmezdi nasıl olsa, ha bir eksik ha bir fazla. Ne var ki bunları düşünür düşünmez kendinden utandı. Mihrimah aklından geçenleri anlar endişesiyle zaten eğmiş bulunduğu başını iyice uzattı toprağa doğru. Kellesini uzatan bir suçlu gibi. Çotayı kurumuş erik ve ballı kestanelerle besledikten sonra gene o leylağın altına oturdu Mihrimah. Bir esans yükseldi teninden. Çiçekler ve yabani otlarla ölür bir raiha. Cihan'ın kalbi hızlandı. Bu sefer prenses her zamankinden daha alımlıydı. Acaba ona göreceğini bildiği için mi süslenmişti? Öylesine heyecan verici ve o kadar imkansızdı ki bu. Hemen çıkardı bu fikri zihninden. Şimdi anlatabilirsin devamını, dinliyorum. Sonra ne oldu? Ürperse de sabit durmaya, ürkse de sakin olmaya kararlıydı Cihan. Sultanım nasıl arzu ederse dedi ve başladı kaldığı yerden nakletmeye. Filbaz'ın prensesi anlattığı hikaye. Çota'nın doğumundan takriben 20 ay sonra Şah Humayun'un huzuruna pek değişik bir misafir çıktı. Donanmasının tamamını ve mürettebatının yarısını fırtınada kaybetmiş bir Osmanlı amirali. Şah, talihsiz adamın başına gelenleri dinledikten sonra ona yurduna dönebilsin diye bir karavela vermeyi vaat etti. "Kafirlerle harp etmek için yelken açmıştım," dedi Osmanlı. "Lakin beter bir tufan beni bu kıyılara savurdu. Sebebini şimdi anlıyorum. Yüce Allah, asil şahın cömertliğini görmemi ve dönüşte bunu sultanıma anlatmamı istemiş olmalı." İşittiklerinden memnun kalan Hümayun, amirale kıyafet ve mücevherat armağan etti. Sonra kendi odasına çekildi. İşte orada gül yapraklarıyla dolu, hamam teknesine uzanmış yıkanırken bir fikir geldi aklına. Nicedir dertleri başından aşkındı. Düşmanlarının haddi hesabı kalmamıştı. Üstelik içlerinde en azılıları kendi kanından canından olanlardı. Ne demeye tembihlemişti rahmetli babası, hem de ölüm döşeğinde. Kardeşlerine katiyen zarar verme Hümayun, hak etseler bile. İyi de zarar vermeden nasıl savaşacaktı? Ve şayet mücadele etmezse nasıl tahta çıkacaktı? Orada öylece anadan üryan ve buhardan kızarmış halde içine düştüğü açmazı sorgularken bir gül yaprağı ilişti gözüne, nazlı nazenin. Görünmez bir elin kılavuzluğundaymış gibi yüzerek ona doğru geldi ve göğsünün üstüne kondu. Doğuştan nazik ve biraz da mistik olan Hümayun'un nefesi kesildi. Bu bir alamet olmalıydı. Gül yaprağı ona en zayıf yanını göstermişti, kalbine. Hislerinin onu yıpratmasına izin vermemeliydi. Düşündükçe gemisi batan kaptanın da gül yaprağı gibi saraya varmış olduğuna kanaat getirdi. Allah ona düşmanlarına karşı kuvvetlenmesini ve lüzumu halinde Osmanlılardan yardım istemesini söylüyordu besbelli. Seneler var ki iki Müslüman sultanlık arasında çeşitli münasebetler oluyordu. Tüccarlar, sefirler, casuslar, ehli tasavvuf, ehli hiref ve hacı taifesi gidip gelirdi bir kıyıdan bir kıyıya. Saraydan saraya hediyeler yollanırdı. İpekliler, mücevherler, halılar, baharatlar, sedefli dolaplar, musiki sazları, cariyeler, harem ağları ve bir de hayvanlar. Bilhassa kaplanlar ve kobralar. Muti Üsselam ve Zillullahi Fil Alem Şah Humayun, Sultanül Berreyn ve Hakanül Bahreyn ve Zillullahi Fil Alem, Sultan Süleyman'ı pek merak ediyordu. Casuslarının naklettiğine göre hem namı Hazreti Süleyman'a ait olan ve ona hayvanlara, cinlere, iklimlere hükmetme kabiliyeti veren bir yüzük takıyordu. Osmanlı hükümdarı Süleyman'ın kudreti aşikardı. Ama her biri sadece bir defa giydiği söylenen o kaftanların altında saklı bir korkusu var mıydı acaba? İşte bunu bilmek istiyordu Hint Şahı. Hürrem'i de duymuştu tabii. Süleyman'ın hareminin kimselere benzemez incisi. Onun acayip şeylere ilgisi olduğunu da öğrenmişti. Yakın zamanda Mısır'dan yüzlerce haberci güvercin getirtmişti mesela. Dağları denizleri aşan kuşlar İstanbul'a vardıklarında gökyüzü kapkara kesilmiş, ahali eyvah kıyamet günü geldi diye camilere akın etmişti. Boşuna cadı demiyorlardı ona. Hümayun fevkalade bir hediyeyle hanım sultanı etkilemeye karar verdi. Gönderdiği şey Süleyman'a saygısını gösterecek ama aynı zamanda onun elinin ermediği, gücünün yetmediği diyarları, dolayısıyla hudutlarını hatırlatacaktı. Hem dostluk tazeleyecek, hem yardım isteyecek, hem de altta kalmayacaktı. Bütün bunları aynı anda yapabilmeliydi. Heyecan içinde hamamdan çıktı, peştemala sarıldı, vezirini çağırdı. "De bana, her şeye sahip birine gönderilecek en isabetli hediye nedir?" Vezir yanıtladı. "Ne ipek ne elmas, ne altın ne gümüş. Her şeyi olan bir adam bunlara itibar etmez. Kanaatimce bir hayvan olmalı. Zira hayvanların şahsiyetleri vardır. Hiçbiri diğerine benzemez. Hangi hayvan bizlerin ihtişamını daha iyi temsil eder? Fil majeste. Karadaki en yüce hayvan odur zira." Şah bir an düşündü. "Peki gönderdiğim hediyeyle krallığımın ulu olduğunu ama dara düştüğümüzü, yardım istediğimi ima etmek istesem? O takdirde Haşmet Mab, yavru bir fil gönderelim. Bu şu anlama gelecektir. Cenkten korkumuz yok. Kuvvetliyiz alimallah. Ama şu anda değil. Büyüyüp günü geldiğinde savaşırız. Şimdi biraz bakıma ihtiyacımız var. Başvezir yanında bir alay askerle kapılarını çaldığında Cihan artık 300 okka çeken ve hala bembeyaz olan çotayı doyurmaktaydı. Cihan'ın amcası gelenleri görünce el pençe divan durdu. "Aman efendim, sefalar getirdiniz. Sefil avlumuzu aydınlattınız." "Yavru bir film varmış diye işittim," dedi vezir, adamın yalakalığını umursamadan. "Onu bize veresin. Şahımız Osmanlı Sultanı'na göndermek ister." "Tabii efendim, şereftir bizim gibiler için şaha hizmet etmek." "Ne yani?" diye bir ses yükseldi. "Çotayı vermeye kalkmıyorsun herhalde, değil mi?" Herkes dönüp oğlana baktı bir an. Cihan'ın amcası kendini yerlere attı. "Affedin muhterem vezir, anası geçen ay öldü, beter bir hastalıktan. Durup dururken gidiverdi kadıncağız, gebeydi yazık. Çocuğun ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Keder aklını aldı. Anam senin vicdansızlığın yüzünden gitti, her gün dövüyordun." Tamamlayamadı laflarını Cihan, yediği şamarla yere yuvarlandı. "Vurma oğluna," dedi başvezir. "Ben onun oğlu filan değilim," diye bağırdı Cihan düştüğü zeminden. Vezir tebessüm etti. "Cesur bir çocuksun sen, gel bakayım yakınıma." Amcasının yakıcı bakışları altında söyleneni yaptı Cihan. "Neden istemezsin fili vermeyi?" "Çota başka fillere benzemez," dedi Cihan. "Farklı o. Doğduğundan beri öyle. Hiçbir yere gidemez." "Seviyorsun bu hayvanı belli," dedi vezir. "Bir şey olmaz, dert etme. Şehzadeler gibi bakılır Osmanlı sarayında. Hem ailen de mükafatlandırılacak." Vezir hizmetkarlarından birini işaret etti. O da kuşağından bir kese çıkardı. Ayağının dibine saçılan paraları görünce Cihan'ın amcasının gözleri parladı. "Siz ona aldırmayın Haşmetlim," dedi. "O ne bilirmiş? Fil sizindir, tepe tepe kullanın. Şah ister de kul hayır der mi hiç? Ne haddimize?" Çota'nın kaderi mühürlenince Cihan'ı da fili seyahatine hazırlamak kaldı. Ona hazmı kolaylaştıran şifalı otlar yedirdi, yıkadı, fırçaladı, derisini ıtırlı yağlarla ovdu. Ayaklarının altını törpüledi, tırnaklarını kesti. Gemiye binme vakti geldiğinde çotaya refakat edecek kişinin kendisi olmayacağını bile bile yaptı bunları. Ondan 5 yaş büyük ve güya daha tecrübeli bir filbaz tayin edilmişti. Çıkık çeneli, gözleri birbirine yakın, tıknaz bir tip. İsmi Gurab'dı. Saraydan devasa bir kafes gönderildi, köşeleri altınla lehimlenmiş. Parmaklıkları gümüş çiçeklerle bezenmiş. Kafesi görünce gözleri doldu Cihan'ın. Doğduğu andan beri özgür ve şen olan çota zincire vurulacak, mücrim gibi kilit altına alınacaktı. Hayvanın denizde seyahat etmesinin tek yolu buydu, biliyor ama kabullenemiyordu. Ayrılma zamanı yaklaştıkça yemeden içmeden kesildi. Kız kardeşleri onun için endişeleniyordu. Amcası bile ona sataşmaz olmuştu. Gurab, işlerin nasıl gittiğine bakmak için ve kendi deyişiyle mahluk intibak sağlasın diye arada sırada uğruyordu. Fil yeni bakıcısını kale almıyordu. "Tut," diye bağırıyordu Gurab elindeki değneği havaya kaldırarak. Kıpırdamak şöyle dursun ondan yana bile bakmıyordu çota. "Hadi al bu çomağı," diye karşıdan sesleniyordu Cihan ve fil onun istediğini harfiyen yerine getiriyordu. Çota Cihan'dan başka kimseden emir almıyordu. Baktılar ki olmayacak, çocuğun da onlarla birlikte Goa Limanı'na gitmesine karar verildi. Hayvan orada, onu İstanbul'a götürecek olan gemiye bindirilecek, Cihan da Agra'ya dönecekti. Yola çıkacakları sabah Cihan'ın en büyük ablası onu bir kenara çekti. Yavaşça bir nefes alıp ciğerlerinde tuttu. Hazır değildi sanki bırakmaya, ne nefesini ne kardeşini. "Gidiyorsun," dedi, malumu ilan etmesine gerek varmış gibi. "Çotaya yardım edip amcamla dönerim," dedi Cihan. "Bir iki günlük ayrılık. Kısa mı sürer, uzun mu bilinmez yol hali. Sabah sordum kendime. Anam hayatta olsaydı Cihan'a ne derdi diye. Dua ettim ki Rabbim bana söylesin, fısıldasın kulağıma, ben de sana aktarayım. Ama hiçbir şey gelmedi." Cihan başını eğdi, o da bilmek isterdi anacığı ne derdi böyle bir anda. Pencereden dışarı baktığında gördü ki köylüler beyaz fili süslemişlerdi. Hortumunu, kafasını rengarenk desenlerle donatmışlardı. Orada durmuş filin renklerine bakarken şu kelimeler çıkıverdi dudaklarından. Hayvana şefkat göster, hıncını zayıftan çıkarma derdi herhal. Ablasının koyu, kederli gözleri aydınlandı. Doğru ya, dedi ki, kimseye hoyratlık etme ve kimsenin kalbini kırmasına izin verme. Ne incitenlerden ol, ne incinenlerden. 8. ayrımın sonu sayfa 78, devamı 9. ayrımda.